Ayrım 11. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 157. Militan faaliyeti sürdürmek. 1990'lardan itibaren krizdeki bu yapı, bir müdahale kuvvetiyle vurulması gereken, düşürülmesi gereken bir yapıdır. Türkiye'deki bu yapıya karşı da devrimciler hazırdır. Krizde cevap verecek bir durumda oluruz. Emekçiler lehine, dört başı mamur bir devrim olmasa da, önemli kazanımların hem de yakın süre içinde elde edilmesini olanaklı görüyoruz. Bu beklentimiz daha önce de vardı aslında. PKK'nın esprisinde ta 1970'lerin ortalarında Türkiye rejiminin geri ve hastalıklı bir yapı içinde olduğu devrimci bir müdahale ile aşılması gereken ulus meselesinde, demokrasi meselesinde yatalak olduğu saptandı. Benim en büyük çabalarımdan birisi de direnişçi, militan devrimci faaliyeti ne pahasına olursa olsun sürdürmek. Türkiye kapitalizminin temel özelliğini gözden uzak tutmamak. Hasta adam sağlığına kavuştu. Yenemeyiz, güçlüdür, ben de boyun eğmeliyim. Bu tutumu ısrarla reddettik. Ve çok önemli, yurt dışında vurdu bizi. Bir daha mı Türkiye'ye dönmek? Bir daha mı eylem? Dalga geçiyorduk sizin arkanızdan diyorlardı bazı arkadaşlar. Daha sonra çoğu şehit de olmuştur. Ne demek bir daha mı eylem? Türkiye tarihinde de vardır bilirsiniz. Solun, Kürt hareketinin TC'leşmesinde yoğundur. Bir darbe yerler, ooo çok güçlüdür, hata ettik, haddimizi bilmedik, çocukluk yaptık, bin pişmanız, tövbekarız, affet bizi, ya büyüğümüz, geldik tekrar sana kul olmaya. İşte biz bu tutumu dışladık. Yedik darbe, sert vuruyorlar ama yakalayalım, zayıf anları ortaya çıkacaktır. Zayıflıklarımız vardır ama güçlenebiliriz, yanlışlıklarımız vardır ama düzeltebiliriz dedik. Şimdi bazı gerçekler ortaya çıktı. PKK somutunda, şimdi çoğu nasıl oldu bu diyor, açıklamaya çalışıyor. Ama özünde tutturamıyor. Özünde bu cumhuriyet boyun eğilmemesi, bu kapitalizm boyun eğilmemesi gereken bir konumdadır. Ne kadar güçlü olursa olsun bir mültecileşme, bir kaçış durumuna sokulması gereken bir rejimdir. Onun için arkadaşlar, yüklenmeye devam, ülkeye dönüşe devam, direnmeye devam, zindanda bu tempo sürdürüldü her türlü tasfiyeciliğe karşı. Dağlarda sürdürüldü, yurt dışında sürdürüldü ve sonuç bütün gelişmelere damgasını vurdu. Diğerlerinin hikayesini biraz anlatmaya çalışayım. Aslında çoğu düzenin güçlülüğüne geldiler, istikrarına geldiler. Sağın aklından bile geçmez onlara bir fiske vurmak. Onların sözü elbette istikrar olur. Onların sözü elbette suya sabuna dokunmadan bir demokratikleşme, yani barışçılık, yani izin almaktır. Sadece ve sadece işte yalvararak bir şeyler koparmak. Çok açıktır bu. Biz bunu bırak devrimci veya hatta burjuva demokratik bir tutum, rejimin yenik kafalısı olarak görüyoruz. O halde günümüzde geleceğe yönelik olarak geçmişten ders çıkarırken, solun zayıflıklarını cesurca ortaya koyan bir tutum gereklidir. Günceli, Türkiye'nin şu andaki güncelini, olası gelişmelerini iyi değerlendiren gerçekçi bir tutum. Halkların devrimci seçeneği. Ancak birkaç tabibin, hani konsültasyon altında dedikleri bir konumda tuttukları ve öyle yaşatmaya çalıştıkları hastalıklı bir rejim var karşımızda. Devrimciler olarak yaşaması gerekenin yanında yer alan halkın cumhuriyetine, halkın demokrasisine, halkın iktidarına, halkın güncel çıkarlarına ağırlık veren bir konumda tereddütsüz ve kararlı olmak durumundayız. Eskiden kalma iktidar anlayışıyla Osmanlıcılık, bilmem geleneksel ideolojiler, bilmem güç abartması, bilmem ordu edebiyatı. Hayır, bunlara düşmeyelim ama bu işin böyle hayallerle de gerçekleşemeyeceğini, güncel, çok sıkı, çok tutarlı bir pratik çaba istediğini bilelim. Kişinin kendisini devrimcileştirmesinden tutalım, örgütünü, ailesini, çevresini değiştirmeye kadar. Devrimci eğitimi ve bunu pratikle beslemeye, 24 saat vermeyi sürdürmemiz halinde halkların seçeneğinin ortaya çıkması işten bile değildir. O zaman devrimciler dediğim gibi büyük bir zaferle bir devrimsel gelişmeye damgalarını vurmasalar da en azından böylesine çarpık bir sermayenin saldırılarına dayanıklı hale gelecekler, birçok şeylerini koruyacaklardır. Demokratik, kültürel, siyasal kazanımlara ulaşmak az şey değildir. Bunlar kısa vadede alınacak sonuçlardır. Uzun vadede ise devrim gündemdedir. Bazı fırsatlar her an devrimsel patlamaları zaferle sonuçlandırabilir. Buna da kendilerini hazırlamaları gerekir. Bunun adı mücadele yoludur. Bunun adı kendini ne dar güncelliğe mahkum etme, ne de devrimi bir hayal olarak görüp rehavete kapılmadır. Ne sığlıktır, ne hayalciliktir. Kısaca pratikte uzun vadeli devrim hayalini sürekli besleyen bir çalışma tarzına, bir vuruş tarzına sahip olmak gerekiyor. Reformist bilsin ki devrimciyiz. Bu konuda payımıza düşeni kendi pratiğimizde iyi gösterdiğimize inanıyorum. Bunun Türkiye pratiğine yansıtılmasına çalışıyoruz. Tekrar belirteyim, daha pratik politikaya etkisini taşıran bir PKK, Türkiye'nin demokratik gelişmesine, belki sosyalist gelişmesinin şu aşamada taktik icabı fazla şey vermeyecektir. Proletarya Partisi şöyle olmalı, böyle olmalı gibi dayatmalarda biz bulunmayacağız. Bunu hakkımızın olmadığını da biliyoruz. Ama hakların demokrasi kavgasında tutarlı olmaya özen göstermeliyiz. Birlik isteyenler daha çok Türkiye solunun gündeminde. Ortak mücadele, omuz omuza mücadele. Türkiye solcuları kendilerini devrimsel amaçlara kapatmasınlar. Bilinçli bir antidevrimcilik yapılmasın. Reformizmin egemenliğini kuralları bir tarafı iterek bize dayatmasınlar. Biz reformistle de işbirliği yaparız ama reformist de bilsin ki biz de devrimciyiz. O mücadele ederse biz de edeceğiz. Bize mücadele hakkı tanınmalıdır. Diğer yandan ikinci meseleleri esas hale döndürmesinler. Pratik birliğe ve güncele çağrı. Şu anda emekçilerin acil siyasal gereksinmeleri var. Demokrasi mücadelesi çok gereklidir. Onun cephesel bir değeri vardır. Onun mutlaka birlik isteyen çabalara ihtiyacı vardır. İdeolojik farklılıklar kesinlikle engel olarak dikilmemeli. Aksine ne kadar ideolojik ayrılık varsa o kadar da pratik birliğe ihtiyaç vardır. Pratik politikaya ihtiyaç var kesinlikle. Hemen özellikle bazı gruplara söylemek isterim ki hiç bahane yapmasınlar. Bize her gün sövsünler fakat kendilerine de nefes aldıran pratiğe saygılı olsunlar. Disk davasında, barış davasında, bilmem idamların durdurulmasında bizim atılımın sonuçlarını beklemeye çalıştılar. Bu bir destektir. Şimdi iktidar taviz veriyor. Kürt meselesinde de bazı tavizlere hazırlanıyor. Diğerleri rüyalarında görseler buna ulaşamazlardı. Bizim devrimci atılımımızın bir sonucudur bu. Değmez kendilerine açılan bu değerlere de saygılı olsunlar demeye. Kendileri pratikte bir güçlenme getirsinler. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa bir adım daha beri gelsinler. Yani PKK'ya saldırsınlar, hiç çekinmeden. Vurmayacağız. Bazıları derler, PKK eskiden şöyle devrimci vururdu. Hayır, hayır, hayır, hiç. Yani bu konularda ajanlığı hariç tutayım burada. Çünkü ajanlık ayrı bir kurumdur ve de suikast temelinde geliyor. Bir nefsi müdafaadır. Bu yapılmalıdır, herkes bunu yapmalıdır. Ama bunun dışında bir saldırının gelişmeyeceğini herkes bilsin. İdeolojik saldırmış, tartışma ile saldırmış. Bunlar hiçbir şey değil. İyi niyetli davransın, bu konularda gerçekten inanç sahibi olduğunu göstersin. Kesinlikle saygımız vardır. Ve bunlar tartışmaya değil, tamamen bizi birleştirme gereğine zorlar. Bu arkadaşlarımız nerede bulunurlarsa bulunsunlar, meseleleri çarpıtmasınlar, sadede gelsinler. Güncele ve politikaya gelsinler. Ulusal bir politikacılık yapmaya cesaret etsinler. Devrimciliğin de bir mezhepçilik değil, bir tekkecilik değil, güncel siyasal gelişmelere yönelme, iktidar kavgasını kavrama, bunun en temel gereklerinin kendilerini adapte etme olduğunu görsünler. Kendileri işkence baskı görmüşlerdir, ona saygılı olsunlar. Bu baskının bir siyasal iktidardan kaynaklandığını görsünler ve günün en iyi icabının buna karşı siyasal savaşım olduğunu görerek saflarını seçsinler. Böyle olurlarsa sonuna kadar varız. İlişkiler kolay kurulmaz, dostluklar kolay kurulmaz. Öncü birliklerde hakeza öyle. Bizim koşullarımızda bu daha da zordur. Değer biçmek bence önemli. Türkiye'de çok sıkça yapıldığı gibi öncü tartışmayı bir gelenek haline getirmemeliyiz. İnsan ömür boyu davaya sadakatle bağlanmalıdır. Zor geliştirilen dostluğu kolayca istismar etmemek çok çok önemlidir. Dostluklar Türkiye'de en kolay istismar edilecek ilişkilerdendir. Bu yüzden insan ilişkileri erozyona varmıştır. Birbirini kullananlar ve buna teşebbüs edenler basit insanlardır ve öyleleri en çok kullanılan insanlardır. Bu geleneği de ortadan kaldırmak gerekir. Yani insan saygılı bir yaklaşımı göstererek, hani derler ya, bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Devrimci dostluğu değil 40 yıl ömür boyu muhafaza etmesini bilmelidir. Buna da dikkat çekmek istiyoruz. Güce değil, doğrulara gelinmeli. Biz hiç kimseyle günü kurtarmak babında ucuz konuşmak istemeyiz. Şununla konuştuk diye bunun bir rekabet konusu haline getirilmemesi gerekir. Kimse PKK para ediyor diye gelmiyor. Bunlar zor durumda diye geliyor. Saygı duyulması gereken bir çabanın içinde bulunduğu için gelinmelidir. Değer verilmelidir buna. Eminim sizler de gerektiğinde hayatınızı koyarak geldiniz. Buna insan yine saygılı olmalıdır. Bu da bir günü kurtarmak için değildir. Madem insan hayatını bile ortaya koyan bir çabanın içindedir, o halde buna saygılı olacaktır. Olmazsa derim ki ikiyüzlülüktür, derim ki oyundur, derim ki basit bir burjuva politikasıdır. Türkiye soluna asla bunları yakıştırmak istemiyoruz. Bu yaptıkları küçük oyunlardır ve çoğunlukla da kendi kendilerini düşürmeleridir. Bunu da tasfiye etmek çok iyi olur. Türkiye solu ile birbirimize görüşlerimizi açtık. Bu ne demektir? Bu en azından bir sosyalist platform içinde meselelere yaklaşmak demektir. aynı dünya görüşü içinde, birlik içinde olma durumu demektir. Biz pratikte almış gitmişiz bir kere. Bu daha güçlü pratik birliklere de imkan hazırlıyor. Ben şuna inanıyorum ki bizim geliştirdiğimiz savaşımda bir umudun somutlanışı görülmektedir. Çeşitli nedenlerden ötürü zamanında yapılmayan bir çalışmanın başarıyla geliştirildiğine değer biçme söz konusudur. Diğerlerinden de beklediğimiz budur. Bir de şuna inanıyorum. Hepimizin 70'lerde uğruna kalem oynattığı, uğruna epey çaba harcadığı bir davayı somutlaştırmak, belli bir gelişmeyi uğratmak da yoldaşlığın gereğidir. Büyük küçük kardeş ayrımı da yapıldı bazı zamanlarda. Ve biz dedik, büyük kardeşin yapması gerekeni şu bu nedenle küçük kardeş yapmaya çalıştı. Küçük kardeş bugün Kürdistan'da büyümüştü. Aslında Türkiye'de büyümüş kardeşine daha fazla destek olabilecek durumdadır. Bizim çabamız böyle değerlendirilmeli dedik. Şimdi bu temelde değerlendirilirse paylaşılamayacak bir şey yoktur inancındayız. Kendimi aldatmadığım gibi başkalarını da aldatma niyetinde hiç değilim. Ve bu yaklaşımı sürdüreceğiz. Bu yaklaşımı uyanlar bizimle sanırım giderler. Uymayanlar, bunda yine bir taviz, bunda yine bir basit yararlamacı durum görenler yanıldıklarını anlayacaklardır. Devrimciler kendi miraslarına sahip çıkmayı bilirler. O açıdan yürürken kimi noktalara dikkat ederim. Herkesin yürümesine oldukça ihtiyaç hissederim. Geçmişte gözetilmeyen bu hususları hiç olmazsa mevziler 2000'li yıllara dayatırken zafere giden bir devrim çok güçlü bir olasılıkken dikkat edilmelidir. PKK yarın daha da büyüyebilir, daha da büyük bir gücü temsil edebilir. Güç nedeniyle gelinmemeli. Hayır, baştan beri söylenen doğrular vardır. Bir kişi tarafından da olsa dikkat edilmelidir. Bugün PKK'nın gelişen gücüne değil, söylediği bazı doğru şeylere dikkat etmeli diğerleri. Derin enternasyonalizm. Tutum empoze etmeyeceğiz, onu söyleyeyim. Türkiye soluna, Türkiye demokrasisine. Derin bir enternasyonalizm. Hani bu real sosyalizmin çarpıttığı gibi değil, gerçek ve daha derin bir enternasyonalizme hep dikkat edeceğiz. İçinde sömürme, hegemonya olmayan bir enternasyonalizmi canlı tutmaya büyük özen göstereceğiz. Başta Türkiye halkına ve Orta Doğu halklarına karşı ama kendimize de biraz ihtiyaçlı tutacağız. Her türlü insanlık dışı baskıyı gören Kürt halkının buna hakkı var. Kürt halkını boyun eğdirilemez, oyuna getirilemez bir konumda tutmakta çok ısrarlıyız. Böyle bilinmeli. Dediğim gibi bizim pratiğimizde derin bir yaratıcı enternasyonalizm görülmeli. Ne de olsa Kürtlerdir, her zaman kullanılmaya müsaittirler diye düşünmek çok yanlıştır. Bu şovenist ve işgalci etkiyi taşıyan yaklaşımdır. PKK olayına öyle gelenler çok çarpılıyorlar. Düşman geliyor, çok çarpılıyor. Belirteyim, dost geliyor, çok çarpılıyor. Düşman hesabını iyi yaparak üzerimize gelsin ve ne kendisini ne de bizi kural dışı bir savaşın içine itmesin. Dosta da gerçek bir dostluğun ne olduğunu biraz bilerek bizim sahamıza gelsinler. Dostluğun nasıl yapılması gerektiğini iyi görsünler. Ve biz proletarya internasyonalizmine kapalı değiliz. Türkiye'nin proletarya çekirdeğine yüksek değer biçeriz. Buna da özellikle pratikteki gelişmelere bakarak yüksek değer biçeriz. Lütfen şu da bilinmeli ki kimse bizi proleter ilan etmedi diye gocunmayız. Böyle bir derdimiz yok. Hemen birbirimizi methetmeyle yüceltelim anlayışında değiliz. Fakat bizim gerçekten sosyalist bir faaliyeti proletarya saflarında çok iyi takip ettiğimize, güçlenmesi için çok usta bir tutum içinde olduğumuza inanılmalıdır. Biz Türkiye işçi sınıfının sosyalist örgütlenmesine her zaman çok dikkatlice bakacağız. Yaratıcı sosyalizme uygun birçok görüşler var, kavramlar var. Benim de rahatlıkla budur diyeceğim görüşler var. Bu ayrı bir şeydir. İleri düzeyde pratiği güncel siyasal duruma dayatmak ayrı bir şeydir. Daha da ötesi iktidar üzerinde gittikçe iddialı olmaktır. Bütün bu aşamalarda proleter öncü çekirdek çeşitli görünümler arz eder ve biz de hem görünümüne hem gelişimine değer biçeceğiz. Şimdiden buna değer biçiyoruz. Gerçekten bir işçi sınıfı sosyalizmine sadık olanlar görecekler. PKK son sözünü söylediğinde bu herhalde Türkiye emekçi haklarının zaferiyle ilgili olacaktır. Görmeyenleri ısrarla söyleyeceğimiz bir şey yok. Sadece biraz daha anlayışla yaklaşsınlar. Alınan mesafenin Türkiye'nin sosyalizm seçeneğini gösterilen yaklaşımın pek öyle yabana atılır olmadığını tespit edeceklerdir. PKK aslında Türkiye çelişkilerinin çözümünde can alıcı yerden girdi ve şimdi iliklerine kadar çelişkileri böyle açığa çıkardı. Bu çok önemlidir. Çelişkiyi açığa çıkarmayan bir devrim mücadeleyi sağlıklı geliştiremez. Tikko, partizan savaş teorisini, gerilla devrimi teorisini bizden daha iyi yaptı, onu söyleyeyim. Sınıf temelini esas aldıklarına göre çok daha iyi mücadele etmeleri gerekirdi ama bizim ısrarla üzerinde çalıştığımız etkeni göz ardı ediyorlar, hatta bize karşı savaşıyorlardı. PKK daha milliyetçidir, bilmem şöyledir dediler. Tam da bu işin geliştirilebileceği halka yakalama yerine örtbas ettiler. Örtbas etme anlayışı bunların başarısızlığının temel nedenidir. Kürtçüdürler diye yıllardır propaganda yaptınız belki de. Hep böyle geliyordu sürekli. Bunlar Kürt milliyetçisidirler. Halbuki yarın göreceğiz milliyetçi kimdir, proleter devrimci kimdir. Askeri kültür ve demokratik bilinç. Cumhuriyet kültürünü alırsan, onun tarih anlayışını, onun güncel yaşam anlayışını alırsan hiçbir çelişki görmeye gerek yoktur. Devrimi yaparız, sonra hakça her şeyi paylaşırız. Çelişkiler hiç de böyle saf iradeyle ele alınıp çözülemiyor. Hakların kişiliği, işte böyle bir biz bizeyiz, anlaştık, seviştik, evlendik demekle bu işler başarılamıyor. Eşit, özgür bir evlilik temeli olmuyor. Bu işte çok köklü bozukluklar vardır. Bundan da öteye red ve inkar vardır. Bir toplum, bir halk temel bir gerçeği sürekli inkar ediyor. Şimdi bu sadece Kürtlerin inkar ile sınırlanmayacak. Türkiye halkı adına, hatta Türk milleti adına en ilerisinden gerisine kadar hepsini şöyle bir zehirleme etkisi getirir. Gerçekçi olmama, gerçek dışı olma. Hele bu inkar edilen gerçek çok tarihi, çok diri bir gerçekse, bu toplum tarihten de koparılır, güncel gerçeklikten de koparılır, kendi asli yüzünden de koparılır. Hani ezen bir ulusunda en az ezilen kadar kirleneceği çok açıktır. Askerler, özellikle stratejiyi unutanlar bu sorunla çok yüklüler, bilirsiniz. En ufak bir kıpırdanma karşısında şahin gibidirler. Ve bu oluşumdan günümüze kadar gelir. Hatta daha öncesi de vardır. Ve askerler etkilidirler toplum üzerinde. Çok çok etkilidirler. Ne derlerse onlar, toplum dinliyor. Ve onlar da bunu inkar etmiyor. Başlarını kaldırırlarsa şöyle ezeriz. Ezme duygusu nedir? Diktatörlük, işkence dahil, katliama kadar giden bir olay. Bu olayı bir de toplum çok meşru görüyorsa, bizim askerler, bizim babalarımız edebiyatıyla meşru kabul ediyorsa, kaldı mı bir demokratiklik? Yani sırf o generallerin bu konudaki inkarcı ve de katliamcı yaklaşımı sivil toplumu antidemokratik yapmıştır. Mesela özellikle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bazılarına mesaj göndermek gerekecek. Sözüm ona, bazı değerlere inandığınızı söylüyorsunuz ama ya yalancısınız ya son derece basistiniz. Diyorsunuz ya generaller görmeye başlıyor. Ben diyorum ya çözüm oradan gelişir. Çok ayıptır ve çok acıdır çözümün oradan gelişmesi. Halkın içinden, halkın temsilcileri tarafından geliştirilmeliydi. Biz generallere bu işi kabul ettireceğiz, mücadeleyi geliştirerek. Ama çözüme buradan gitmemeliydik. Fakat gerçeklerle bağlantı o kadar sığ ki Türkiye halkında. Kenan Evren ne diyor? Bizim diğer paşalar ne söylüyor? Şimdi bilinci evrene ve paşalara bağlı olan bir halk kapı yutmuştur. Bu halk demokratik olamaz. Paşalara her şeyi terk eden bir halk ne kadar siyasi olabilir ve demokrasi kuvveti toplayabilir. Gücü onda görüyor, güçlü odur diye tapıyor. Şimdi bütün güç bir generalde. Avrupa'da bile böyle bir general, biliyorsunuz, tehlikeli görülür ve derhal görevden alınır. Toplumsal gücü kendisinde yoğunlaştırdı mı, bir darbecidir o, bir Napolyon olur. Napolyonların Fransa tarihindeki yeri bellidir, açmayacağım. Herhalde pek o kadar hayırlı değiller ve Avrupa kararlılıkla buna kapalıdır. Sovyetler de kapalıdır. Orada da bazı generallerde böyle güç birikmesi yoktur. Gücü bir generalde bu kadar yoğunlaştırmak en geri toplumlarda vardır, Türkiye toplumunda çok daha bağnazca vardır. Militarizmin Kürt meselesinden güç alması. Bence demokrasinin gelişmemesinin en temel nedenlerinden birisi de halkın bu tür yaklaşımıdır ve generallerin de tabii. Bu yaklaşım nereden geliyor? Kürt meselesiyle çok sıkı bir bağı var. Generallerin Türkiye toplumunda bu kadar etkili olabilmeleri, bir paşanın bir cumhurbaşkanından, bir parti genel başkanından çok çok fazla bir kuvvete sahip olmasında Kürt meselesinin rolü birinci plandadır. Bu mesele onu sürekli güçlü tutacak, katliam dahil her yetki olacak. Toplum da buna onay veriyor ve oluyor en güçlüsü. En güçlü olduğumu kendi eliyle ipini ona teslim ediyor. İstediği zaman darbe yapar, istediği zaman bütün insan haklarını, demokratik hakları yerle bir eder. Sen kendi ipini kendin vermişsin, kuvvetli değilsin. Demokrasi kuvveti değilsin. Demokrasi bilincin yok, örgüt kurmuyorsun. Türkiye niye bunu görmüyor? Niye darbelerden şikayetçi olmuyor ki? Niye başımıza bu yoksulluklar geldi? Ülkemiz, ulusumuz bu kadar zarar gördü deniliyor ki? Suçlu sensin. Bu konuda yargılanması gereken sensin. Niye olayın sahibi haline gelinmiyor? Şimdi büyük çıkmaz burada. Türkiye'deki demokrasi çıkmazı burada. Bu çıkmazda bir İskender kılıcı atmak önemlidir. Halkın abanaklığı, burada halka yükleneyim, anlayış düzeyinde tabii. O generallerin parmaklı ideolojisine saldırıyorum yani. Bir siyaset olarak her şey paşaların kılıcı haline geliyor. Çok sapık bu düşünce. Demokratizm yoktur. Vallahi işte en çağ dışı baskı, işkence, şu bu vardır. Bu generaller her şeyi yapabilir. Ben söyleyeyim yani. Adamı vallahi bilmem ne bile yapabilir. Günlük basında eleştirildi ya. Şöyle demiş. Benim taş gibi oğlanlarım var. Haklıdır tabii generaldir. Öyle oğlanları vardır. Öyle yapar da yalnız kızı yapmaz. Devrimciyi şey ettirir. Taş gibi askerlerim var. Her türlü hakareti yaptırırım. Yaptırıyor da. Yaptırmadılar mı? O kadar insana. Haydi şöyle tecavüze yeltenin, böyle yeltenin. Onların felsefesinde, tarihinde de bu vardır. Türkiye halkı eğer gerçekten biraz demokrasiye yaklaşmak istiyorsa sadede gelmelidir. Asker kültüründen kopmak gerekir. Asker kültürünün kökeni Türkiye'de çok dejenere olmuştur. Çok büyük sömürü ve baskın suç ortağıdır. Başa geldi, nasıl oldu? Kendisini çok kurtarıcı yerine koyar. Gerçekten neyi kurtardı bunlar? Dizginlemek gerekiyor bunları. Dizginlenmesi için de dediğim gibi toplum kendi gücünü kendi eline almalıdır. Meşhur Fransa'da halkın egemenliği halka devredildi. Kraldan alınıp halka devredildi. Türkiye'de de halkın egemenliği paşalardan alınıp halka devredilmeli. Varsın, güç generalde olmasın canım. Halk diyeceksin, bu gücü nasıl toparlayacak? Örgütlensin, bilinçlensin, her şeyden önce bu sahte inancını yıksın. Vatan, birlik bütünlük elden gidiyor korkusunu yıksın. Ha, biz bu konuda ne yaptık diyeceksiniz? İyi bir şey yaptık. Şimdi tepedekileri ve tabandakileri bilinçlendirme sürecine soktuk. En hayırlı işlerden birisi de budur ve bu çok gerekli bir iştir Türkiye'de. Türkiye çelişkilerinin en hayati halkasıdır. Türkiye solu halen bunu görmüyor ve bu konuda bilimsel değildir, gerçekçi değildir. Bu sert kafalılara gerçeği hissettirmedikçe Türkiye'de demokrasinin D'si bile açılamaz diyorum. Çünkü egemen bunlar, her şeyi çevirenler bunlar. Bunların kontrolünü biraz taştık mı, beyinler üzerinde inancını yıktık mı, Türkiye insanı kendine gelecek. Vay, benim güvendiğim dağlar da fazla meseleyi halledemiyor. Büyük paşaların Allahları da meseleyi halledemiyor. O halde kendi derdimi kendim düşünürüm. Bu çare olmayı getirir. Şimdi biraz bu noktaya gelinmiştir. O generallere çok yük yüklenmiş ya, aslında onlar da bu yükün altında ezilmiş. Herkes onlardan bir çarpıda kökünü kazı istiyor. Ama adam çıkıyor, ya kazıyamam diyor. Bunu itiraf eden İnönü, Demirel, Ecevit falan değildir. Onlar hala diyor, kazıttıracağız. Askerler biraz gerçekçidir. Orada savaşıyor ya, öyle kazınılacak durum değildir, diyor. Bak gerçekten bunlar bile şimdi bu konuları getiriyor. Fakat toplum ona yüklenmiş. Sen paşasın, halledersin. Ne söyleyeyim? Yani oldukça muğlak bir iktidar tapıncı vardır toplumda. Yoklayın toplumdaki ideoloji ve kültürü. Güç, yetki, otorite olarak orduyu görmektedir. Demireli, Özal'ı, hatta Sol'u, sosyalistleri böyle yetki sahibi olarak görmezler. Bu çok önemli bir husus. İşte ideolojik mücadelenin önemli bir görevi, işte halkı bilinçlendirmenin, demokratik bilince kavuşturmanın önemli bir görevi. Ben paşaya da acıyorum. Bunu belirteyim. Yani benim derdim paşaya sövmek değildir. Paşaya bu misyon yükletilmiş. Sen tarihte böylesin, Kurtuluş Savaşı'nda böylesin, şimdi kriz döneminde de böylesin. Hani paşa? Yahu ben krizi halledemem. Milli çelişki, dallı budaklı bir şey halledemem, diyor. Hayır, yapacaksın. Demirel de, İnönü de ona bunu yaptıracak. Dal kovukluk burada. Bunlar hangi çelişkiyi çözecekler? Yok, daha da derinleştirecekler, içinden çıkılmaz hale getirecekler. Bu çıkış yolu değil. Solun ve aydınların bile bu gerçeği görmedikleri açık. Böylelikle hiç de vatana hizmet etmiyorlar. Milli birlik bütünlüğü de iddia ettikleri gibi korumuyorlar. Halkların kardeşliğine, ortak mücadelesine hiç mi hiç yararlı olmuyorlar. Bunu biraz gösterdik diye düşünüyorum. Bu önemli bir demokrasi adımıdır bu bağlamda, diyorum. Daha da açabilirim ama gereği yok. Dikkatle açılması gerektiğini söylüyorum. Türkiye halkının bu temelde bir demokratik bilince ihtiyacı vardır. Paşa kültüründen, askersel demokrasi kültüründen kurtulmaya ihtiyacı vardır. Daha fazla kan dökmeden, siyasal yöntemlerle halledilme olanağı varsa, Türkiye'de çabalara bu temelde ihtiyacı vardı. Eskişehir, Bursa ayağa kalkmalı bunlar. Biraz kendi yetkilerini güçlendirmeli, ekonomik sorunlarının çözümünde, siyasi sorunların çözümünde, generalleri değil, kendilerini çözüm gücü görsünler. Baştaki partilere bakınız. Milli Güvenlik Konseyi ne dedi? Generaller, Genelkurmay ne dedi? Kulakları hep böyle kirişte değil midir? Bunun yerine biz nasıl ilerleteceğiz desinler. Yeni bir ordu yaratsınlar, daha iyi kökünü kazıyacağız desinler. Ama kendileri düşünsünler. Şimdi bu büyük bir çıkmaz. Çelişki generalleri de zorluyor bu anlamda. Onları da bu konuda biraz aydınlatmak gerekir dedim. Aydınlanıyorlar. Gerçekten de aydınlanıyorlar bu konuda. Bilmiyor değildik. Ben bir yerde şöyle bir söz sarf ettiğimi hatırlıyorum. Bizim eylemlerle Türk ordusunu hemen yıkmayacağımızı herkes bilir. Ama dedim, herkesin anlayamadığı bir şey var. Askersel çözümün çıkmaz olduğu, Türkiye halkınca da Bilinmeden Türkiye'de hiçbir şey yapılmayacağını bildiğimden ben bu eylemlere korkunç yükleniyorum. Hiç kimse bizi bu konuda iddialı görmüyordu ve herkes çılgın, her an biçilecek diyordu. Doğruydu da belki bu ama başka çare yoktu Türkiye'de. Demokrasiye gitmede, 12 Eylül belasını en az tahribatla atlatmada, iğne ucu kadar da olsa başka bir ışık yoktu. Bu eylemlere yüklenmekten başka bir yol yoktu. Halen toplumun yabancılaştırılması, alıklaştırılması sürüyor. Bir yerde vuracaksın, dur diyeceksin. Eğer olmasaydı, bugün işler gelişiyor, bazı olumlu şeyler var, gelişiyor. Acaba o zaman ne olurdu? Tümüyle boyun eğmiş, düşmüş toplum, tümüyle istikrar kazanmış, bir antidemokratik düzen ve çöküntü. Herhalde çok şeyler yitirileceği açıktır ve bu da herhalde demokrasiye götürmezdi. Bunlar önemlidir. Tekrar vurguluyorum, bunları açmak gerekir. Sadece PKK'nın katkısı da değildir bu. PKK dediğim gibi sol birikimden yararlanmıştır. Bu birikimin altında birçok devrimcinin emeği vardır. Yine savaşanlar şehitlerdir esas olarak. APO'nun bir iddiası, bir kılıcı da değildir. Ben buna biraz sözcü olma, ondan da öteye hizmetkar olma, biraz bu konuda ısrarlı olabilme görevini yaptım. Biraz daha gerçekçi yaklaşılmalı bence bu adıma. Ve özellikle Türkiye demokratizmini taşırmak ustaca yapılmalı. Tarih bir kez daha doğru ele alınmalı. Tekelci sermayenin sınır tanımayan sömürüsünün önünü kesmede bu rol çok iyi görülmeli. Bu pratikte tabii kendini yansıtabilmeli. Halkın adına, demokrasi adına tutumlar kendini güncel pratiğe vurabilmeli. Biz sıradan çabalara bile saygılı oluyoruz dedik. Elbette zorluklarımız büyük güçtür. Nefes nefese yaşıyoruz. Beynin başka bir şey düşünmeyecek kadar dağılmıştır. Ama adamın büyüklüğü, adamın çelişkilerin çözümüne getirdiği katkı göz önüne getirildiğinde değer diyorum. Yapılması gerekir. Dağdaki savaşandan daha çok onun yüreği ben olmuş durumdayım. Beynimden daha çok burada düşünmek zorundayım. Çok garip bir durum ama gerçek. 11. ayrımın sonu, sayfa 171.